Ayrım 13. İkinci Adam. 1950-1964. Üçüncü Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 173. Resmi ilanlar işi nedir? Resmi ilanlar sistemi, resmi ilanlar kanununa dayatılarak yürütülen ve daha önce de değindiğimiz gibi bugün de içinden çıkılamayan bir baskı, daha doğrusu zehirli bir örümcek ağı sistemiydi. Dünyanın hiçbir demokrasisinde bunun eşi benzeri yoktur. Bu, şeytani bir zekanın buluşudur. Başlangıçta belki de sadece dar bir menfaat kombinezonu olarak düşünüldü, uygulandı. Onu bulan, düşünen DP iktidarı da değildi. Fakat DP iktidarı bu sistemi görünce onun üzerine bir ağ gibi atıldı. Ondan sonra her şey bu ağın içinde, basın organlarını iktidarın dilediği gibi oynadığı, basın organlarına yaşamamak için şartlar tayin ettiği bir karanlık düzen haline geldi. Şimdi işin biraz tarihçesine göz atalım. Resmi ilanlar, resmi dairelerin basına verdiği ilanlar demekti. Bunları her daire kendi hesabına, dilediği gazeteye verir, ilan bedelini kendi hesabına tahsil ederdi. İlk defa olarak Tarık Gus bu işi düzenlemeyi ve bu arada pek de satışı olmayan kendi vakit gazetesine belki bazı avantajlar sağlamayı düşündü. Hakkı Tarık Gus mebustu. CHP'nin idari kurulundandı. Hesaplı, tutumlu, tasarruflu bir insan olarak bilinirdi. Ameli bir zekası vardı. Tarık Gus bu işi nihayet bir düzene bağladı. 7 Ekim 1942'de Türk Basın Birliği Resmi İlanlar Şirketi kuruldu. Buna hemen bütün gazeteler katıldı. Tarık Uz şirketin fiilen başıydı. Ama iş sadece bir ticari kombinezondu ve öyle yürüdü. 1948'de bu teşebbüsün bir kooperatif haline getirilmesine gidildi. Baş müteşebbis gene Hakkı Tarık Uz'du. Bu sefer kooperatif kanalından daha dar bir çevre için bazı menfaatler sağlanacaktı. İşin gene siyasi bir tarafı yoktur. Fakat iş pek yürümedi. Nihayet ve gene Hakkı Tarık Uz'un hazırladığı bir tasarıya uyularak 20 Eylül 1950'de resmi ilanlar şirketi kuruldu. İktidarda artık Demokrat Parti vardı ve gazetelere resmi ilanları işte bu şirket tevzi edecekti. Bu bir kararname şeklindeydi. İstanbul, İzmir, Ankara'da yalnız rotatifi olan gazeteler bu ilanlardan faydalanabileceklerdi. Gerçi bu bir haksızlıktı. İşte işin çığırından çıkması ve resmi ilanların bir siyasi baskı vasıtası haline getirilmesi ondan sonra başladı. Hükümet 1951'de yeni bir kararname çıkardı. Buna göre resmi ilanların tevzii işi şirketten alınıyor, hükümete veriliyordu. İş bu hale gelince basın arabasının dizginleri ister istemez hükümetin eline geçiyordu. Hiç olmazsa yarı yarıya. Çünkü bu kararnameye dayanılarak ve ondan sonra hangi gazeteye ne miktar ilan verileceği hükümet tarafından takdir olunacaktı. Bu takdir ölçüsünde hiçbir kayıt yoktu. Müsavilik şartı da yoktu. Karar ve takdir hükümetin olacaktı. Mesela hiç tirajı olmayan bir gazeteye çok ve çok tirajı olan bir gazeteye de az ilan verilebilecekti. Bundan başka gazeteler bir takım tasniflere tabi tutuluyordu. Hükümet bu listeler üstünde dilediği gibi oynayabilecekti. Bütün tertiplerin gayesi de Demokrat Parti'ye muhalif olan gazeteleri ilan gelirinden mahrum etmek olduğu anlaşılıyordu. Ondan sonra artık her şey bu yönde gelişti. Ama bu ilanların bu istikamette bir baskı rejimi halinde kullanılmasına muvazi olarak da diğer iki çark harekete getirildi. Bunların biri gazetelere ve hükümetin sempati ve antipatisine göre düzenlenen bir malzeme ithal imkanı vermek. Yani kağıt, mürekkep, makine ve yedek parça ithalatında hükümetin, daha doğrusu parti iktidarının takdirine göre gazeteye yardım etmek veya etmemek. İkincisi de basın mahkemelerini harekete getirmek. Basın suçları üzerinde işlemek ve muhalif veya arzu edilmeyen neşriyatı basın suçu olarak almak. Yazarlarını mahkemeye vermek, hapsetmek. Bu türlü mahkeme ve suçlama veya hapis işlemlerinin sayısı 27 Mayıs'tan önce ve yekün olarak 1000'e yaklaşmıştı. Tabii hepsi mahkumiyetle neticelenmedi. Ama ne var ki bu kadar mahkeme açıldığı yazılmaktaydı. Hapishanelerde de gazeteciler vardı. Bu tertipleri gazete kapatmalarını da eklemelidir. Mesela CHP'nin tek yayın organı olan Ulus Gazetesi bu şekilde kapatılan gazetelerdendir. İşte İnönü'nün ve CHP'nin önünde bu sefer de böyle duvarlar yükseliyordu. Bunlar çok partili bir demokratik rejimde elbette ki akla gelen usuller ve tedbirler olmamak gerekti. Böyle baskınların eğer yapılmış olsa bile artık arkada kalmaları lazımdı. Fakat olmadı ve olmayınca da her şeyden önce DP ciddi basının sevgi ve desteğini kaybetti. Gerçi bir takım değersiz ve okunmayan besleme gazeteler türedi. Bunların çoğu aşırı beslendi. Çünkü resmi ilanlar varidatı 1960'tan sonra bile 30 milyon lira kadar tutuyordu. DP devrinde ise böyle meblağlar kesin ölçülere tabi tutulmadan harcanıyordu. Yahut da bu ölçüler hala açıklanmış değildir. Mesela o zaman bu işlerle yakından ilgilenmiş olan ve bu işlerde düzenleyici durumda bulunmuş olan DP Bakanı Samet Ağaoğlu bu konularda henüz açıklamalar yapmamıştır. Bugün elde dolaşan ve gazetelere nasıl ilan parası dağıldığını gösteren bir DP devri listesi vardır. Ama bunun üzerinde burada durmayı elbette ki gerekli bulmuyoruz. 6. dini siyasete alet etmek. Dinin siyasete alet edilişi, Batı Türkleri tarihinin şifa bulmaz bir hastalığıdır. Bu hastalık gerçi Cumhuriyet'in Atatürk devrindeki tasfiyeler ve laik nizamın titiz uygulanmaları ile küllenmişti. Fakat için için yanan ateşinden bir şey kaybetmemişti. 1925'te 14 Doğu vilayetini saran Şeyh Said isyanı din bayrağı altında yürülmüştü. 1930'da Menemen'de Derviş Mehmet, genç kubileyin başını tekbir sesleri arasında keserek bir mızrağa geçirdi. Bursa'da din namına olaylar oldu, canlar verildi. Hülasa bu ateş hiçbir zaman sönmedi. Said-i Kürdi, adını Cumhuriyet devrinde Said-i Nursi olarak maskeledi ve bu devirde suçlar işledi, mahkum oldu. Halbuki Cumhuriyet, inancı ve ibadeti serbest bırakmıştı. Namaz kıldığı için tek kişi suçlanmadı. Camiye gitmek kimseye suç sayılmadı. Camiler daima açık kaldı. Din ve itikat zaten dinin kabul ettiği gibi Allah'la kul arasında bir iç bağıntı olarak kaldı. Halbuki nice yıllar sonra bir üniversite profesörü, yani Ali Fuat Başgil, hem de yabancı ülkelerde yayınladığı Fransızca kitabında 27 Mayıs ihtilali ve sebepleri, Cumhuriyet devrinde Türkiye'de Müslümanların camilere korkarak ve ancak iki taraflarına bakınıp kimseler görmeden girmeye çalıştıklarını yazacaktır. Fakat 1950'de iktidar değişince memlekette bir uçtan bir uca çok şeyler de değişti. Sahneye yeni ve sarıksız din bayraktarları çıktı ve bunlar daha 1950 seçimlerinde geniş faaliyet gösterdiler. 1950 seçimlerinde ve galiba eski bir tabur imamı olan Zeylabidin Efendi isminde biri, bizim Kayaş Vadisi ve çevresinde geniş ve çok aktif bir siyasi faaliyet göstermişti. Cebecili Hoca adıyla siyasi bir şöhret yapmıştı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü ve oradaki komünistleri kendisini yola getirdiği, memleketi düzelteceği yolunda geniş propagandalar yapıyordu. Altında bir parti gibi ve yanında partili yardımcıları da vardı. Köylerde gece gündüz Bayar ve Menderes'le beraber olduğunu yayardı ama bu iddialarına tabii ihtimal verilmezdi. 1954 seçimlerinde ise bu konuda elbette ki daha açık, daha çok sayıda meydan okuyuşlar oldu. Bu olayların teferruatı o zamanki muhalif gazetelerde geçmiştir. İşte bunun içindir ki İnönü, CHP'nin 11. kurultayının açış nutkunda 26 Temmuz 1954 bu konuya da değindi. Seçim tatbikatında bizim şikayet ettiğimiz esaslı bir nokta da dinin siyasete alet edilmesi keyfiyetinin partimiz aleyhine faal bir surette kullanılabilmesidir. Eski ve yeni kanunlar dini siyasete alet etmeyi men etmiştir. Seçim esnasında buna ehemmiyet verileceği tekrar tekrar ifade olunmuştur. Ama hazin hakikat şudur ki bu seçim silahı büyük mikyasta ve Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine haksız ve insafsız olarak kullanılmıştır. Partimizde kanunca haklı olduğu himayeyi görmemiştir. Evet, dinin siyasete alet edilişi kanunca suçtu. Bu kayıtlara uyulacağı İnönü'nün de belirttiği gibi ifade olunmuştur. Hatta Menderes hem de seçimlerden çok önce bunun böyle olduğunu, dinin siyasete alet edilemeyeceğini açık, kesin bir dille belirtmiştir. Mesela bir taraftan sola karşı mücadele ettiklerini, sol saydıkları yayınları kapattıklarını isimler vererek açıkladıktan sonra 4 Mart 1953 basın toplantısında şu beyanlarda da bulunmuştur. Diğer taraftan Sebil-i Reşat, Ehli Sünnet, İslam Yolu, Allah Yolu gibi gazeteler de sağcılık neşriyatı yapmaktaydılar. Bunlarla da mücadeleye giriştik. Bu gazeteleri de kapatarak mesullerini mahkemeye verdik. Memleketimizde her türlü dini itikat ve imanlar hiçbir tereddiye uğramadığına göre dini siyasette kullanmamakta bütün partiler birleşmeli ve bize yardımcı olmalıdırlar. Bu mukaddes mevzuyu ele alıp rey avcılığında kullanmak hususunda partilerin birbirleriyle yarışı memleketi felaket getirebilir. Bu bahiste partilerin çok dikkatli olmalarını tekrar ikaz ederim. Menderes gene aynı yıl ve 1954 seçimlerinden sonra 21 Temmuz 1955'te aynı konuya gene bu ruh hali içinde değinmiştir. O gün mecliste vicdan ve toplanma hürriyeti hakkındaki kanun tasarısı müzakere ediliyordu. Dini siyasete alet etmekte devam edecek miyiz? Siyasi partilerde hiçbir mesuliyet hissi ve kaygısı tanımadan mefhumlara, müesseselere, hükümete ve devlet adamlarına, hakiki ve hükmî şahıslara ağza geldiği gibi sövüp saymakta devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Anlaşılıyor ki Menderes de bir takım işlerden şikayetçiydi. Menderes, gerici akımlar ve dini siyasete alet etme hususunda ve iktidarın ilk devresinde görüşlerini olumlu olarak açıklamıştı. Ama memlekette din siyasete alet edilebiliyordu ve bizi dini kötüye kullanış daima yapıla gelmişti. Bu dikkatsizliğin felaketli neticeleri bütün topluma yöneliyordu. Cumhuriyeti kuranlar bunun en tehlikeli misallerini yaşamış insanlardı. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve diğer öncülerin çoğu mesela 31 Mart 1909 irticanın havasını yaşamışlardı. Onun bastırılmasına katılmışlardı. Kuvayi Milliye Devri ve İstiklal Savaşı'nda padişah ve adamları hem de yabancı kaynaklardan desteklenerek milli mücadeleye karşı din bayrağını açarak harekete geçmişlerdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları o rejimin Şeyhülislam'ı Dürrizade'nin din adına çıkardığı fetvalarla idama mahkum edilmişlerdi. Onun için İstiklal Savaşı kazanılıp milli devlet kurulunca ilk ve en kesin çıkışlarından biri bu halifelik, Şeyhülislamlık, şeriat namına mevcut medreseler, mahkemeler, tekkeler ve bunların havada estirilen bütün akımlarına karşı oldu. Laiklik böyle meydan aldı. Eğitim Birliği Kanunu böyle çıktı ve din ile ibadet peygamberin de bildirdiği gibi Allah'la kul arasında bırakıldı. Bir inanç ve bir vicdan işi sayıldı ve bu çerçeve içinde din ile ibadete hiç kimse hiçbir zaman müdahale etmedi. Ama daima cahili arayan, daima cehlin diliyle konuşan, böylelikle de gereği gibi uyandırılamamış kalabalıklar arasında sokulup onlarla kolayca dil birliği kurabilen mürteci ve din simsarı daima tetikte kaldı. Her fırsatı din istismarcılığı alanında kullandı. Kaldı ki bu alan çok çekiciydi. Çünkü kalabalıkların kaynaştığı ve hele oy avcılığı için kolayca sömürülecek bir alandı. Bu alandaki kalabalıklar ise laiklik devrine, laiklik hareketlerine karşı hala zinde kalan bir ruh direnişi içindeydiler. O halde kim bu kalabalığa hitap edebilirse bu kalabalıkların oyları da onun olabilirdi. Nitekim Adnan Menderes de yukarıda ve bu irtica akımlarına karşı beyanlarını yaparken aslında bir imtihanın eşiğinde bulunuyordu. Acaba hakikaten bu dediklerinde kendisi sebat edebilecek miydi? Milletin kendi dilinde okunan ezanları daha ilk günlerinde Arap diline döndürmekle kalabalıkların duasını kazanmak yolunda ucuz bir kazanç tecrübesi de ele geçirmişti. Acaba şimdi böyle konuşan bu genç başvekil yarın ezanlar, tekbirler, mevlitler, cami çevrelerinde iftar ziyafetleri ve kurbanlar, radyolarda mevlitler, dini musahabeler derken kendini bu akışın havasında bir sütun kaptırarak bir oy avcısı haline düşemez miydi? Bunu zaman gösterecekti. İnönü'nün ana muhalefet şefi olarak ve özellikle 1954'ten sonra iktidara karşı geliştirdiği fakat günlük hava ve olaylar arasında gerek iktidar, gerek muhalefet ve hele CHP öncüleri tarafından da gereği gibi değerlendirilemeyen, lakin DP'nin kaderinde bir gün kesin etkiler yapacak olan stratejik sloganlarının başlıcalarını burada özetlemiş bulunuyoruz. 1954 sonrasında 1957 seçimlerinde ve hatta 1957-1960 ile 27 Mayıs ihtilalinin havasında esecek, yani bütün bu yılların havasında teneffüs edilecek olan bu stratejik prensipleri böylece verdikten sonra şimdi olayların gelişmelerine geçebiliriz. Ama bunun için de ilk önce gerek patlayışı, gerek cereyan tarzı, gerek düşündürdüğü ihtimaller bakımından ilgi çekici olan bir hadise üstünde duracağız. Bu hadise 6-7 Eylül 1955 olaylarıdır. 6-7 Eylül 1955 olayları. Sokak taşmaya görsün. Bu taşkınlığı yaratan kalabalıkların isyanı mıdır? İnsanların bilinçaltlarında uyuyan arkaik hisler midir? Yahut kinler, garazlar, başıboşluğun sarhoşluğu mudur? Bu taşkınlıkla bu nedenlerin pek farkı yoktur. Ve asıl olan, müşterek olan şudur ki, sokağın ayaklanışında gaye ve mantık pek aranmaz. Ama ortada bu taşkınlıkları körükleyecek bir öncü, yani bir bayrak ya da bayrak düşünce dalgalanıyorsa o zaman bu isyan kutsallaşır, bir hak hareketi olur. 6-7 Eylül olaylarında böyle bir bayrak dalgalanmıyordu. 7. Cinci cinleri savamayınca. 6-7 Eylül olayları 1955 yılı Eylül'ünün 6-7 akşamı ve gecesi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da cereyan eden gösteri, kırışıklık, kanunsuzluk ve tahrip olaylarının toplamıdır. Bu olaylar özellikle İstanbul'da ve İstanbul'un da daha çok Beyoğlu sokaklarında, caddelerinde en taşkın şekillerini aldı. Hristiyan ve özellikle Rum mağazalarının bitimleri parçalandı, malları sokaklara atıldı. Yer yer yağma teşebbüsleri görüldü. Bazı yangınlar çıkarıldı ve bazı kiliseler yakıldı. Fakat en tehlikeli ihtimal bu taşkınlığın Hristiyanlara ve hele Rumlara karşı bir saldırı ve toptan öldürmeye dönüşüydü. Çünkü ortada polis ve asker vardı ama kumanda, disiplin ve kanun yoktu. O gece İstanbul'da her şey olabilirdi. Bunun böyle olmaması ve işin bir kan ayini haline dönmemiş bulunması hakikaten bir mucizedir. Atlatılmış çok büyük bir tehlikedir. Yoksa eğer böyle bir hal olsaydı, yalnız memleket bu lekeyi bir daha alnından silememekle kalmazdı. Bunun doğuracağı milletler arası komplikasyonlar arasında Türkiye dış siyaset dengesini belki de yıllarca bulamazdı. 6-7 Eylül olayları nasıl çıktı ve bunun tertipçileri, tahrikçileri kimlerdi? Bu soruların cevapları inandırıcı delilleriyle bugüne kadar açıklanmış değildir. Öyle görünüyor ki bundan sonra da açıklanamayacaktır. Ama her şey, her belirti ve olayların akış tarzına bakılarak yürütülen her yorum, üç şehirde, aynı zamanda, aynı saatlerde ve hele İstanbul'da, şehrin her yakasında aynı anda patlak veren bu tahrip ayaklanışının bir tertip, önceden düzenlenmiş bazı tahrikler eseri olduğunu gösteriyordu. Öyle bir sezi uyandırıyordu ki bu tahrikler yüksek bir iradesi her tarafa ulaşabilecek makamlar tarafından düşünülmüştür, hazırlanmıştır. Ama işin bu genişliği ve hele bu tahrik fırtınasına varacağı, hatta bunu düşünenler tarafından da önceden sezilememiştir. Yani bunu tertip edenler öyle sanılabilir ki memleketin üstünde fevkalade ve artık sert müdahaleler gerektiği havasını uyandıracak bir rüzgar estirmek istemiş olabilirler. Fakat sonra da olaylara ve duruma hakim olmamış olsalar gerektir. Ve kısacası cinci cinleri çağırmış ama sonra onlara hakim olacak, onları geriye gönderecek tılsımı unutarak bizzat cinlerin rüzgarına kapılmıştır. Bunu düşünenler bu olayları öncelik eden gösterilerin hükümetin kendisi tarafından gizlice düzenlendiği kanısını daima savunmuşlardır. Mesela DP'nin kuruluş çalışmalarına geniş ölçüde katılan fakat sonra Menderes'le olan görüş ayrılıkları dolayısıyla hem DP'den hem milletvekilinden çekilen yazar Ahmet Hamdi Başar Yaşadığımız Devrin İç Yüzü isimli dikkate değer eserinde konuyu şöyle değerlendirir. 6-7 Eylül hadiselerinin iktidar tarafından tertiplenmiş olduğu daha ilk günden belli olmuştu. Yalnız neticenin bu kadar vahim olacağını düşünememişlerdi. Kıbrıs meselesi dolayısıyla halkın galeyan halinde gösterilmesinden ne fayda umuluyordu. Bunun üzerinde durmadan sadece bu ayaklanma hadisesinin iç politikada şiddetli tedbirler almaya Menderes iktidarını ve diktatörlüğünü takviyeye yarayacağı düşünüldüğü şüphesizdi. A.H. Başar, Yaşadığımız Devrin İç Yüzü, sayfa 90. Komünistler. Yazar bu görüşlerinde doğrulamaya yarayacak yönlerde olayların gelişimi ve o sırada bazı DP öncüleri ve özellikle Meclis Başkanı Refik Koraltan'la yaptığı temaslarını, konuşmalarını etrafıyla anlatır. Koraltan hadise sırasında yurt dışındadır. Fakat Yeşilköy havaalanına inince olayları öğrenir. Sonra bir sıra temaslar ve konuşmalar. Ahmet Hamdi Başbakan'ın artık zararlı olduğunu anlatmaya çalışır. Koraltan ise başka sulardadır. Hamdi Bey, Menderes'ten başka bu işe ehil kimse yoktur. Her şey de yoluna girebilir. Ama ah beni söyletme, işin başı bayardı. Kaldı ki Koraltan özel ilişkilerinde, konuşmalarında olduğu gibi ciddi işlerde de pek çabuk ve kolayca kararlara, hükümlere varan hoş bir adamdı. 6-7 Eylül olaylarında çok geçmeden kafasında çözümlemiş, karara bağlamıştı. 6-7 Eylül hadiselerini komünistler çıkardı. Bu işleri yapanlar komünistlerdir. Öyle ya, niçin olmasın? Hem sorumlu lazım değil mi? İşte bu sorumlu bulunmuştur. Komünistler. Ve Refik Koraltan, olayın meclisi karıştırdığını, hükümetin düşebileceğini, fakat kendisinin bulduğu bu formülü ortaya atınca her şeyin düzeldiğini, her zamanki çocuğumsu saflığıyla anlatır. Canım, mesul arayalım mı? Diye birbirimize mi gireceğiz? Düşman karşımızda. İlk işimiz onu mağlup etmek olmalıdır. Şimdi el ele verelim, sonra da bu işleri düşünürüz. Bu iş komünistlerin işi. Öyle de olmuş. Galeyan yatışmış, hükümeti kurtarmak isteyenler bu işte komünistlerin parmağı olduğunu iddia etmişler. Hükümet bir pusuya düşürülmüş. İşin tetkike, tahkike muhtaç çok ince tarafları varmış. Bu durum karşısında şimdi hükümetin mesuliyeti cihetine gidilirse bundan komünistler istifade edermiş gibi. Başar dayanamamış atılmış. Demek komünistler İstanbul, Ankara ve İzmir'de aynı zamanda ayaklanarak hükümete bir müddet muattal, mefruç hale koyabiliyorlar. Ya hükümetin aciz içinde olduğunu, ya bu hadiseyi yaptıranın kendisi olduğunu kabul edeceksiniz. Koraltan, Kıbrıs Türktür cemiyetinin miting yapmaya gerçi istediğini, fakat hükümetin buna müsaade etmediğini anlatmaya çalışır. O sırada yanlarında bulunan eski Milli Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'i de şahit gösterir. Seyfi Kurtbek, bu işler sırasında Celal Bayar'la ve Menderes'le beraberdir. Bu sebeple bunu bilmesi lazımdır. O da Koraltan'ı tasdik eder ama Başar'ın sözleri önemlidir. O halde kanuna aykırı ve müsaadesiz yapılan bu toplantı neye önlenmedi? Bir tek polis memurunun düğmesi bile kopmadan, zabıta kuvvetlerinin hiç müdahale etmediği bir yağma ve hatta kıtal yapılır da buna nasıl müsaade edilir? Hülasa iş neresinden tutulsa elde kalacak olan çözümlenmemiş bir şüphedir. Silah kullanacaksınız. Evet, hadisenin patlayışı sırasında Bayar ve Menderes de sahnededirler. Olaylar şöyle cereyan eder. Aynı eser, sayfa 93. 6 Eylül Salı akşamı Bayar ve Menderes, Haydarpaşa'dan saat 20'de kalkan trenle İstanbul'dan ayrılırlar. O zamana kadar Taksim Meydanı'nda saat 17.30'da başlamış olan talebi nümayişi o kadar tehlike göstermemektedir. Fakat trenin hareketinden sonra nümayiş şiddetlenmiş, tahrikler ve yaymacılık almış yürümüştür. Vali Fahrettin Kerim Gökay, Dahiliye Vekili Namık Gidik, İstanbul Askeri Kumandanı, Polis Müdürü vilayette toplanmışlardır. Vilayetin etrafı polis muhafazasındadır. Saat 21'e doğru vaziyete askeri müdahalesi Dahiliye Vekili ve Vali tarafından istenmektedir. Fakat kumandan askerin silah kullanmak suretiyle müdahalesini reddetmiştir. Dahiliye Vekili hükümetin emri olarak bunda ısrar eder. Kumandan Genelkurmay'dan yazılı açık emir ister. Dahiliye Vekili ben işte hükümet adına emri veriyorum diye karşılık verir. Fakat kumandan hükümetin emriyle doğuda Kürtleri tedip eden Muğlalı Mustafa Paşa'nın demokratlar iş başına geldikten sonra bu aldığı emri vesikalandıramadığı ve bu harekete de kanuna aykırı olduğu için idamı istendiğini, müebbet hapse mahkum olduğunu hatırlatır. Hatta onu idamdan yaşı kurtarmıştı diye dayatır. İşte bundan sonra olaylar sökün eder. Namık Gedik telefonda Ankara'da devlet vekili Mükerrem Saroğlu bulur. Ona vaziyetin aldığı vahim şekilden bahseder. Hemen reisi cumhur ve başvekili bularak onlarla temas sağlamasını, vaziyetin vehametini anlatmasını ister. Sarol, Ankara istikametinde hareket halinde olan treni İzmit'te yakalayamamış fakat Sabancı'da durdurarak başvekille telefonda konuşmuştur. Bunun üzerine Menderes İstanbul'da vilayette bulunan dahiliye vekilini telefonla bulur. Namık Gedik'ten İstanbul kumandanının davranışı ve vur emri vermemek yolundaki direnişinin nedenlerini dinler. O zaman kumandanı telefon başına çağırtır ve şöyle konuşur. Ben başvekil Adnan Menderes'im, emrediyorum. Bu hareketi ne pahasına olursa olsun durduracaksınız ve silah kullanacaksınız. Fakat kumandan ihtiyatlıdır. Yine de dikkatli davranır. Daha doğrusu halk üzerine silah kullanma, ateş etme emri biraz havada kalır. Vilayetten ve diğerlerinin yanında garnizondaki nöbetçi amirine emri şöyle aktarır. Silah kullanma emri aldım fakat siz idare edin. Öyle de olur. Zaten böyle bir emir bir telefon görüşmesiyle yürümezdi. Yazılı emir lazımdı. Askeri birlikler, tanklar sokaklara dökülür. Ama o gece Beyoğlu caddelerinde dolaşanlar ortaya yayılan bu tankların nümayişçi hatipler için bir seyyar kürsü vazifesini gördüğünü hatırlarlar. Mağazalardan sokaklara atılan renk renk ipek toplarında ise bu tankların gövdeleri topları görünmez hale gelmiştir. Böylece caddeleri dolduran kumaş, eşya dalgaları üstünde bu tankların garip bir hal ve hava içinde güya yürümeye çalıştıklarını tasavvur etmek mümkündür. Nümayişçiler ise durmadan bağırışırlardı. Yaşasın ordu, yaşasın şanlı asker. Ve şanlı askerler bu yürüyen çelik gövdeler üstünde ipek, çiçek, kadın iskarpinleri yağmuru, hatta daha nice akla gelmez eşya yığınları arasında tankların üzerlerine fırlamış olan hırpani kılıklı ve ne idüğü belirsiz bir takım insanlarla ister istemez kucaklaşıp öpüşürler. Bu bir görüntüdür ki her şeyden evvel düşündürücüdür. Bu koca şehrin bağrından ortaya herhangi bir anarşi dalgası esince nelerin, kimlerin ve nice nice ihtimallerin bir anda fırlayıp etrafı sarabileceğini ve bunun doğurabileceği olayları hatta kan sellerini ister istemez düşündürür. Evet, o gece İstanbul'da eğer bir kanlı oyun olmadıysa bu hükümetin güç ve tedbiri sonucu değil, daha ziyade bir tesadüftür. O hengame içinde herhangi gözü dönmüş bir serserinin birden bir tankın üstüne fırlayıp veya bir balkondan görünüp ''Aziz ve sevgili vatandaşlar, vurun gavurlara, yaşasın Kıbrıs, yaşasın şanlı asker'' diye haykırmamış olmasındandır. Aradan nice yıl geçtikten sonra bugün ve elbette tam bir soğukkanlılıkla o geceyi ve o gecenin havasını düşünenler elbette hem bu kanlı ihtimali hem tek bir işaretle bakan muhtemel sahneleri daha kesin olarak kafalarında canlandırabilirler. Evet, belli ki hiçbir emniyet ve disiplin garantisi olmayan o koca şehirde, belli ki bir takım adamların bir takım sonu hesap edilmemiş tertipleriyle İstanbul, çok daha kanlı bir San Bartolomé gecesi yaşayabilirdi. Ve bizim yakın tarihimiz, o gece Namık Gedik'in veya başvekilin emrine uyup da halka ateş edebilecek iken, bunu yapmayan İstanbul kumandanı Nurettin Aknos Paşa'ya bu hareketi için bir şeyler borçludur. 6-7 Eylül gecesi 5000 dükkan tahrip edildi. 7 kadar kilise ateşe verildi. Ölen de oldu ama bu yaygınlaşmadı. Gece yarısından sonra bunların çoğu serbest bırakıldı. Fakat bir kısmı Selimiye Kışlası'nda ve Harp Divanı'nda uzun zaman alıkonuldu. Çünkü sorumlu aranıyordu. Ankara yolcuları İstanbul'a dönüyorlar. Sapanca'da olayları haber alan Ankara yolcuları, Bayar, Menderes ve yanlarındakiler, orada Ankara treninin ikiye bölünmesi suretiyle tertiplenen bir katarla İzmit'e ve oradan otomobillerle son süratle Kadıköy'e gelirler. Saat 23.30'du. Daha orada gördükleri manzara bile ürkütücüydü. Nümayişçilere hiçbir müdahale yapılamıyordu. Bunlardan biri elinde bir şeylerle bir kiliseyi yakmaya uğraşıyordu. Bu manzarayı gören Bayar tabancasını çekerek bu kundakçıyı kendisi durdurur. Kurtbek onun imdadına koşar ve neticede polis nihayet müdahale teşebbüslerine geçer. Sonra yolcular vilayete geçerler. Vilayet askerle sarılmıştır. Fakat askerde silah var ama mermi yoktur. Bu da kumandanın bir tedbiridir. Hülasa netice İstanbul, İzmir ve Ankara'da örfi idarenin ilanı olur. 7 Eylül'de İstanbul Örfi İdare Komutanlığı'na General Nurettin Aknos getirilir. İzmir'de kumandan Kor General Cemal Gürsel'dir. Hükümetin örfi idare tebliğini burada vermeliyiz. Baş vekaletten tebliğ edilmiştir. 6 Eylül 1955. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve ve konsolosluğumuza tecavüzü vesile ittihas, vatandaşları birbirine karşı tahrik ve memleketin yüksek menfaatlerine aykırı olarak hükümet kuvvetlerinin tebliğine karşı koymak gibi toplu hareketlerde bulunmak, yağmaya ve yangın çıkarmaya teşebbüs etmek suretiyle girişilen hareket muvacihesinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 81. maddesine uyularak İstanbul'da ve İzmir'de örfi idare ilan edilmiştir. Keyfiyet, ehemmiyetle tebliğ ve ilan olunur. Ondan sonra artık bir sıra tebliğler birbirini kovaladı. Selimiye kışlasında ise örfi idare hem suçluyu tayin edemeyerek hem de hata ne yapacağını bilemeyerek bir süre uzadı gitti. Aynı şaşkınlık, belirsizlik ve başsızlık yalnız tutuklama ve araştırmalarda değildi. DP mensupları, DP grubu hatta meclis de ağır bir kararsızlık içindeydi. Aslına bakılırsa hükümet düşmeli, İstanbul, İzmir valileri çekilmeli ve yeni bir hükümet işe gerçekçi bir enerjiyle koyulmalıydı. Tabii bunlar olmadı. Gerek grup gerek hükümette bütün mesele Menderes hükümetini korumak ve kurtarma çabasına döküldü. İş böylece örtbas etme cereyanı haline alınca olayların iç yüzü kendiliğinden gölgelenmeye başladı. İstanbul valisi Gökay sanki şu tahripler, fırtınalar, katliam ihtimalleri geçiren İstanbul'un valisi o değilmiş gibi kendini kenara çekti. Sanki o bu şehrin valisi değildi. Yahut da İstanbul'da sanki bir şey olmamıştı, o her günkü hafif hayatını yaşıyordu. Gazetecilerin her zamanki pozlarıyla sırıtıyordu. Yalnız merkeze karşı bir nevi, söyletmeyin beni, karışmama der gibi anlaşılmaz haller aldığı oluyordu. Ve tabii valilik tahtında oturdu gitti. 6-7 Eylül gecesi olayları, olay olduğu kadar şartlar yahut memleketin psikolojik ortamı olarak da incelenmeye ve düşünülmeye değerdi. Fakat her şey, bunun bir an önce hem de hiçbir iz, hatıra ve sorumlu bırakmadan örtbas edilmesi için çalışıldığını gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. DP çevrelerinde herkes bir başka dil konuşuyordu. Mesela ortaya dökülen yayınlardan bazı beyanlar verelim. Bu hareket, mülkiyeti tahrip ve yağma hareketi olduğu için bunu komünistler yapmıştır. Teçhizatını günlerce evvel hazırlamışlardır. DP milletvekili Mehmet Özbek. Hadise Müslim gayrimüslim farkından ileri gelmiştir. Bir taassuf ve bir gericilik cereyanının ta kendisidir. DP milletvekili Zakar Talver. Bu hadise varlık vergisinden 10 misli daha vahim olan bir hadisedir. DP milletvekili Hamdullah Supi Tanrıöver. Bu hareket Kıbrıs'ta Rumlar tarafından Kıbrıs'ı Türklere karşı girişilen hareketin mukabeleyi bil mislidir. Fakat İstanbul'daki Rumlar böyle bir harekete müstahak ve muhatap tutulabilmek için rehine durumunda değildirler. DP milletvekili Aleksandre Haçopulos. Olay 12 Eylül 1955'te meclise getirildi. Meclis harici vekili Fuat Köprülü hükümet adına konuştu. Sonra Adnan Menderes de söz aldı. Fakat arada bazı çelişmeler göze çarpıyordu. Fuat Köprülü'ye göre durum şuydu. Hareket büyük bir felakettir. Fakat hükümette kusur ve lakaydı yoktur. Devlet ve hükümet başkanı yoldan Haydarpaşa'ya dönünceye kadar 150 çapulcu tutulmuştur. Daha evvel tertibat alınmıştır. Fakat zamanı belli değildi. Bir baskın şeklinde olmuştur. Şimdi tevkif edilenler 3000'i geçti. Hadise Kıbrıs meselesinden dolayı vatani bir mevzu olarak ortaya çıktı. Selanik'te bombanın patlamasıyla malum komünist unsurları tahriklerini ve planlarını tatbikine başladılar. Yapılan tahrikler ve yağmalar mala ve mülkiyete karşı gösterilen bir reaksiyondur. Bir beyan ki neresinden tutulsa diğer parçası ile çelişir ve bu hükümet namına bir beyandır. Köprülü kısacası işin olacağını biliyorduk ama ne yapacağımızı bilmiyorduk der çıkar için içinden. Bu sadece hem acınacak hem gülünç bir beyandır. Ya bir tertibin ya bir azin ifadesidir. Asıl söz sahibi olması gereken dahili vekilinin sıcağı sıcağına pek ileri sürmek istemeyen Menderes, Fuat Köprülü'yü ortaya çıkarmış ve Köprülü Hoca tarih kitapları ve hocalık dışında bütün ömrünce sürdürdüğü derya dilliği, vurdum duymazlığı siyaset sahnesinde daima gelişigüzel dile getirmiş, 6-7 Eylül olaylarını güya izah etmiştir. Adnan Menderes'e gelince o da şaşkınlık içindedir. Hem kendisi hem hükümet sözcüleriyle o da çelişir durur. Hülasa denebilir ki o günlerde hükümet havadadır. Çaresizlik içinde mutlaka bir mesul arar. Ama öyle bir mesul olsun ki kimse onu görmesin, yakalayamasın. Yani gayri mevcut olsun. Halbuki mesuller sahnededirler. Ama bizzat mesuller hep mesul aramak için konuşurlar. Menderes ateşli beyanlarda bulunur. Hadise bir gençlik hareketi şeklinde başladı. İstanbul'un her tarafında ruhları hazırlanmış insanların hareketiyle meydana geldi. Polis bir tereddüdün tesiri altında mefruç kalmıştır. Haberimiz var mıydı? Vardı. Neden tedbir almadınız diyeceksiniz. Hadise olan psikoz o derece birden patladı ki ilk anda polis kuvvetleri mefruç hale geldi. Eğer bu mesele bütün vicdanlara bir cihat, mukaddes savaş gibi gösterilmiş olmasaydı zabıta ilk adımda bunu önlerdi. DP'nin baştan sona bir komünist hareketi olarak göstermeye çalıştığı bir hareketi başbakan da böyle bir izahla geçiştirmek istiyordu. Hülasa işe nereden bakılsa bir yönsüzlük, görüşsüzlük ve çaresizlik her şeye hakimdi. Adnan Menderes'in 12 Eylül 1955'te ve örfi idare kararının tasdiki için açılan meclis konuşmalarındaki bu beyanlarının tam ve uzun metni meclis tabutlarında vardır ve Menderes'in nutuklarını derleyen ciltlerde verilmiştir. Başvekil ve dahiliye vekili hakkında mecliste tahkikat açılması takriri dolayısıyla biri 13 Ocak 1956'da, diğeri de 6-7 Eylül'de zarar görenlere yardım hakkında daha sonra olmak üzere konu iki defa daha meclise gelecek, fakat ne meclis tahkikatı ne de daha geniş tartışmalara gidilmeyecektir. 13. ayrımın sonu, sayfa 190.